Merhabalar aziz dinleyenlerimiz. Kalbi Hayat programımızın bugünkü konusu kalbin eğitimi çerçevesinde bir anlamda kalbe destek veren, kalbi geliştiren, onun hedefleri çerçevesinde selim hale gelmesini sağlayan, yani kalbi selime eriştiren amillere dikkat çekeceğiz. Bir hafta kadar önce programımızda kalbin eğitimi çerçevesinde onu zararlı amillerden koruma üzerinde durmuştuk. Önemli olan hasta olmamaktı. Kalbi hasta etmemekti. Dolayısıyla kalbi hastalayan unsurlara dikkat çekmeye çalışmıştık. Şimdi ise kalbi biraz daha kemale erdirecek, olgunlaştıracak ve kıvamını artıracak hususlara dikkat çekmeye çalışacağız. Esasen kalbi zararlı amillerden koruma gayreti kalbin eğitimi sürecinde hiç kesilmemesi gereken bir faaliyet olmakla birlikte kalp eğitimi adına yeterli sayılmaz. Zira eğitim sadece hedeften uzaklaşmaya engel olmak değil, aynı zamanda kemale doğru ilerleyerek gayeye yaklaşma ve hatta ulaşma ameliyesidir diyebiliriz muhterem dinleyenler. Bu ise gayeye eriştirecek vasıtaların devreye girmesini gerektirecektir. Kalp eğitiminden maksat, onu fonksiyonlarını müsbet yönde gereği gibi icra eder hale getirmek ve neticede selim hale eriştirmek olduğuna göre yapılması gereken şey bu hedefe hangi vasıtalarla ulaşılabileceğinin tespitidir. Kur'an-ı Kerim kendisinin gönüllere şifa olduğunu bildirerek bir anlamda selim kalbe ulaşmanın en güvenilir yolunu göstermiş olmaktadır. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyurur. Yunus Suresi 57. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerin içinde olan kalplere bir şifa ve inananlara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir. Kur'an'ın şifa oluşuna daha başka ayetler de işaret etmiştir. Müfessirlerimizin bu ayete yönelik yorumu genellikle Kur'an-ı Azim'in kalplerde bulunan inkar, şirk, nifak ve şüphe gibi itikadi hastalıkları tedaviye yönelik bir şifa olduğu şeklindedir. Allame Tabatabai bu ayeti daha genel bir ifadeyle şöyle açıklar. Sadrın yani göğsün daralması giderilince Araplar şefiyet sadri yani göğsüm şifa buldu ibaresini kullanırlar. Bu bakımdan kalbin ya da sadrın yani göğsün şifa bulması demek bunlarda bulunan ve insanı dünyevi veya uhrevi açıdan huzursuz eden ve hatta şekavete götüren her çeşit çirkin vasıfların giderilmesi demektir. İşte Kur'an-ı Azim, gönülleri daraltan ve insanı huzursuz eden her türlü rahatsızlığa bir çaredir. Tabatabai'nin bu tespitine katılmamak mümkün değildir. Zira söz konusu ayet, Kur'an-ı Kerim'in bir kısmının değil, tamamının şifa olduğunu vurgulamaktadır. Binaenaleyh, Kur'an gönüllerde olan itikadi hastalıkları olduğu kadar, olumsuz duygu ve ahlaki yaralara da bir merhemdir. Hatta, davranış ve amellerin kalple yakın ilişkisi ve ona etkisi düşünüldüğünde, Kur'an'da açıklanan ibadet ve muamelata ait ayetlerin bile, kalp için şifa olduğunu söyleyebiliriz. Hulasa Kur'an'ın tüm beyanları ve yönlendirmeleri kalbi selim hale getirecek birer reçete hükmünde olduğu için gönüllerin huzur ve inşirahı gerçek anlamda ancak Kur'an'la tahakkuk edebilecektir. Nitekim Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur ayetini bazı müfessirlerimiz, alimlerimiz buradaki zikirden kasıt Kur'an-ı Azimüşşan'dır diyerek dikkat edin, kalplerin itminanı ancak Kur'an'la sağlanabilir şeklinde anlamışlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kelamı ilahisini zikir olarak da adlandırmıştır. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayeti. Mesela biz Azimüşşan bu zikri biz indirdik, onu koruyacak da biziz buyurarak Kur'an-ı Azimüşşan'ın en büyük zikir olduğuna da bir şekilde dikkat çekmiştir. Öyleyse şöyle söylemek mümkündür. Kur'ansız kalbi selime ulaşmak mümkün değildir. Yani Kur'an'ı bir kenara bırakarak ya da onunla ilgiyi ve ilişkiyi keserek kalbin temizliği, tasfiyesi, tezkiyesi, terbiyesi ve terakkisi mümkün değildir. Zira esas gönülleri yaratan Rabbimiz o hasta gönüllerin şifasını, huzura kavuşmasını, her türlü bir şekilde arızadan kurtarılmasını Kur'an'ı yaşamaya bağlamıştır. Bu hususu hiçbir zaman ikinci plana atmamak gerekir. Muhterem dinleyenlerim. Kalbin hasta oluşunun esas sebebini daha önce ilahi bilgiden mahrumiyet olarak tespit etmiştik. Daha önceki programlarımızda. İnkar, nifak, şirk ve şüphe gibi itikadi hastalıklar olsun, Allah'tan başkasından korkmak, fanilere bel bağlamak, kin, haset ve kibir gibi menfi duygular olsun, bütün bunların kaynağı sıhhatli bilgilenmeden yoksun kalmaktır. Nitekim bu durum birçok ayette açıkça vurgulanmıştır. Ancak unutmamak gerekir ki Kur'an'a göre ilim kuru bir bilgi demek değildir. Aksine kişiyi değiştiren ve geliştiren bir olgudur. Ve kur Rabbi zidni ilmen, de ki Rabbim beni ilim bakımından artır ayetinde bu hususa işaret vardır. Zira burada sadece ilmimi artır denilmekle kalmamış, beni artır diyerek, beni artır Rabbim diyerek kişiliğin artması, gelişmesi, tekamülü burada söz konusu edilmiş ve dolayısıyla ilmin kişiliğe etki etmesinin gereği üzerine dikkat çekilmiştir. Hatta ilimleri kendilerine fayda vermemiş kimseler Kur'an-ı Kerim'de kitap taşıyan merkeplere benzetilmiştir. Bu itibarla Kur'an'ın bilgi bakımından şifa oluşu ancak gereğinin icrasıyla gerçekleşebilecektir. İşte ilmi bu anlamda kabul ettikten sonra diyebiliriz ki sebebi cehalet olan her çeşit kalp hastalığının çaresi gönül kapılarının Kur'an'a doğru açılmasıdır. Gerçekleri hatırlatıcı zikir olarak Allah tarafından indirilen bu ilahi mesaja menfi bir yaklaşım sergilemek gönlü daraltacak ve kişiyi tam bir strese sevk edecektir. Nitekim şu ayetler bu gerçeğe işaret etmektedir. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı yürekleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Diğer bir ayet: kim benim zikrimden yüz çevirirse onun dar ve sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Kıyamet günü de onu kör olarak yüce divana süreriz. Bunun üzerine o Rabbim der, niçin beni kör olarak haşrettin? Halbuki ben dünyadayken gören birisiydim. Allah buyurur ki, nasıl sana ayetlerimiz geldiği zaman sen onları unuttuysan, bugün de sen öylece unutulursun buyurur. Taha Suresi 124-126. Dikkat edilirse, bu ayet-i kerimede o ilahi ayetlerden yüz çevirmek, yani Kur'an'a sırt çevirmek, insanın hayatını kendine zindan etmesi anlamına geliyor. Zindan içinde yaşayan kişi zaten dünyadayken kendini âmâ bırakmış. Esas âmâ. Kalp gözleri kör bir şekilde yaşamaya mahkum etmiş birisidir. Bu insanın huzur duyması, tedirgin olmaması mümkün değildir. Öyleyse Kur'an nuruyla ufkunu aydınlatmamış, fikir dünyasına açılım getirmemiş, duygularına derinlik katmamış her bir insan bu alemde esasen sıkıntı ve stresin içinde olmaya mahkumdur. İşte kalbin eğitiminde belki dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan biri ve birincisi, Rabbimizin gönderdiği bu nura, bu ışığa doğru kalp kapılarını ardına kadar açabilmektir. Aksi halde karanlık içinde kalan, zifiri karanlık içinde kalan kişi nasıl böyle bir ürperti içinde bir hayat sürerse, her şeyden korku hisseden, endişe hisseden bir kişilik yapısına doğru akar giderse, aynı şekilde Kur'an nurundan mahrum gönüller de aynı endişe ve korkuların içine düşecekler demektir. Ve böyle bir kalbe selim kalp demek mümkün değildir. Hatta bu kalbi bir şekilde sükuna kavuşturmak, huzura kavuşturmak da imkansız gibidir. İnsanı yaratan Mevla, onun gönlünün şifasının ne ile olacağını da bizzat bildirmiş ve bu reçeteyi de bizlere göndermiştir. Öyleyse kalbi selim için ilk ve en önemli adım Kur'an-ı Azimüşşan'la beraber bir hayat sürmektir. Onun bütün mesajlarını ciddiye alıp kendi özümüze yerleştirmek ve o öz sayesinde hayatı yaşanan bir Kur'an haline dönüştürmektir. Kur'an-ı Kerim bilenlerle bilmeyenlerin musavi olamayacaklarını belirterek cehaletin körlük olduğu üzerinde durur ve böylelerinin doğru yolu bulamayıp dalalete düşeceklerine dikkat çeker. Bu bakımdan kalbin diriliğini gerçekleştirecek iman, marifet, haşyet, zikir, takva ve teslimiyet gibi müsbet yönelişler Kur'an bilgisi sayesinde gerçekleşebileceği gibi kalbin müniyip, selim ve mutmain olması da, yani Hakk'a yönelen, arı duru, yalnız ona teslim olan ve huzur bulan bir konumda olması da ancak Kur'an ahkamının yaşanmasıyla sağlanabilecektir. Bu sebeple kalbin gelişmesine yönelik amilleri ilahi mesajlar sayısınca çoğaltmak mümkündür. Her bir ayetin yüklediği vazife ve sorumluluk, mesuliyet esasen kalbin huzura doğru adım atmasının bir menzilini teşkil eder. Zira her bir mesajın içeriği kalbin hastalıklı olan bir yönünü doğrudan ya da dolaylı olarak şifaya kavuşturmakta ve geliştirmektedir. Bu gerçeğe bu şekilde işaret ettikten sonra kalp eğitimi bakımından Kur'an-ı Azimüşşan'ın işaret ettiği belli başlı amilleri kısaca açıklamanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Bilindiği gibi muhterem dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim Allah Teala ve diğer varlıklar hakkında bilgiler verir. Bu bilgiler gereği gibi kavranır ve en içten duygularla tasdik edilirse gönüldeki inkar, şirk, nifak ve şüphe hastalıkları giderilmiş olacaktır. Yine bu bilgiler sayesinde sevgi ve korku gibi insanı yönlendiren duygular müsbete kanalize edilecek, kibir, haset, çekememezlik, ucup yani kendini beğenme ve kin gibi kötü duygular da kaybolacaktır. Allah'ın şairine yani dini alemlerine tazim ve mahlukatına merhamet umdeleri gönle yerleşecek ve tüm varlık gerçek değeriyle kavranabilecektir. bütün hataların başı olan dünya tutkusu frenlenecek, ahiret öncelikli bir hayat tarzı ortaya çıkacaktır. Kalbi körelten heva artık putlaştırılmayacak, kevni ve kelami ayetlerin ışığında yalnız Allah'a kul olma şuuru özbenliğe işleyecek ve böylece sürekli onu hatırlamak suretiyle ihsan duygusu içinde bir kulluk gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Kur'an-ı Kerim kalplerin ancak Allah'ın zikriyle mutmain olacağını bildirerek inananların hiçbir zaman Allah'tan gafil olmamaları gerektiğine sık sık dikkat çeker. Hatta denilebilir ki kalbin selim hale gelmesine yardımcı olması bakımından zikir, yani Allah'ı hatırlamak, en etkili amillerin başında gelmektedir. Konuyla ilgili çok sayıda ayet ve hadisten bahsetmek mümkündür. Çünkü insanın yüreği ancak Allah'a bağlı olduğu ölçüde huzur yudumlayabilmektedir. Rabbi anmak bizim ruh dünyamızın, maneviyat dünyamızın adeta ilahi rahmet yağmurlarıyla sulanmasına vesile olmaktadır. Kurumuş toprak nasıl yarılır ve orada güzel güzel bitkilerin bitme şansı, yetişme şansı olmazsa, Allah'ın rahmet suyundan, feyzinden, bereketinden mahrum gönüllerde de elbette çatlamalar meydana gelecek, huzursuzluklar meydana gelecek ve orada güzellikler büyümeyecektir, çoğalmayacaktır. Bu sebeple Allah'ı zikretmenin en önemli kalp için gıda olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebepledir ki kalp terbiyesini en önemli meseleleri olarak gündeme almış olan Allah dostları, ariflerimiz, mürşitlerimiz ve tasavvuf büyüklerimiz hemen hemen hangi meşrepten, hangi tarikten olurlarsa olsunlar mutlaka zikrullah gıdasından gönüllerini doyurmanın zaruretine inanmışlardır. Allah'ı zikretmek Allah katında zikredilmeye vesiledir. Ve bir kulun Allah katında zikredilmesi demek onun rahmetine bir şekilde nail olması demektir. Nefsin kötülüklerinden arınmada ve nefse dur demede, şeytanın vesveselerini engellemede ve şeytani faaliyetlerin söndürülmesinde Allah'a sığınmak, onunla beraber olduğunun farkında olmak insana en büyük gücü katacaktır. Şeytandan bir vesvese geldiği zaman Allah'ı hatırlayanların gerçeği gördüklerini Rabbimiz bize bildirir. Ve eğer ilahi zikirden bir gönül mahrum kalırsa katılaşacağına dikkat çeker Rabbimiz. Kas katı kesilen, taşlaşan gönüller elbette yürekte bir ur gibi taşınan, efendim, insanın iç benliğini kurutan, iç benliğini taşlaştıran ve öz benliğinde böyle bir donukluk meydana getiren bir sonuç doğurmaktadır zikirsizlik. Yine zikirsizlik, Allah'ı hatırlamadan yaşanan hayatlar çoğu zaman şeytanla beraber yaşanan hayatlardır. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ın zikrinden, Rahman'ın zikrinden uzak olanların şeytanla arkadaş olduklarına Rabbimiz dikkat çeker. Şeytanı arkadaş edinen kimsenin uçurumlardan yuvarlanmayacağını kimse garanti edemez. Çünkü şeytan Allah'a ve Allah'ın kullarına düşmandır. Hiçbir zaman düşmanla dostluk kişiye fayda getirmemiştir. Öyleyse kalp eğitiminde zikrullahı göz ardı ederek, Allah'ın zikrini unutarak ya da onunla yeterince buluşmadan sonuca ulaşmak imkansız gibidir. Hak dostları, insanın terbiyesinde zikrullah pozitif enerjisini çok maharetli bir şekilde kullanmışlardır. Kelime-i tevhid zikri, nice nice içimizdeki kötü meyillerin adeta kökünü kurutan bir zikirdir. La ilahe illallah zikri, lafz-ı celal zikri, Allah zikri, insanı toprağın adeta üzerinden alıp arşın gölgesine doğru uçuran, götüren bir basamaktır, merdivendir. Hak dostlarının eserlerinde, sözlerinde, sohbetlerinde bunun sayısız işaretleri ve beşaretleri verilmiştir, verilmektedir. Durum bu kadar önemli olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatın her safhasında Allah'ı anarak, Allah'a dua ve niyazda bulunarak bir şekilde dilini meşgul etmesi, gönlünü meşgul etmesi boşuna değildir. Yatarken, kalkarken, yemek yerken, su içerken, yolda yürürken, bir tepeye çıkarken, inerken, Rabbin, o Habibinin sürekli dilinden eksik etmediği duaları ve zikirleri vardır. Sahabe-i kiramın hemen hemen hepsine bir şekilde Allah'ı hatırlatacak zikirlerle meşgul olmalarını bir şekilde sürekli hatırlata gelmiştir. İstiğfarlarla, zikirlerle, murakabe ve tefekkürlerle Rab'le beraber olan insanların hüzün ve korkudan uzak bir kıvama erişecekleri yine Kur'an tarafından bize işaret edilmiştir. Mahzun olma Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir diye Efendimizin Sevr mağarasında yol arkadaşına bir şekilde tavsiyede bulunması, Allah'la beraberlik şuurunun insanda hüzünden eser bırakmayacağına işaret eden en önemli delillerden biridir. Allah'a dost olmak, Allah dostu olmak bir anlamda gönüllerimizi zikrullah'la buluştura buluştura iç alemimizde sürekli tefekkür ve murakabe dediğimiz o derinlikli düşünmeyle, ulvi düşüncelerle o ihsan şuurunu yaşamak, sürekli Allah'ı görüyormuşçasına bir uyanıklığa ermek, işte esas huzuru yakalamanın, kalbi selim hale getirmenin en etkin yollarından birisi bunlardır. Kalbi müsbet yönde geliştirmek için tabii en önemli bir diğer amil salih amellerdir. Allah rızası için işlenen, Kur'an ve sünnette tavsiye edilen, çerçevesi çizilen bir takım davranışlar, ameller, iyiliklerimizdir. Kur'an'ın yapılmasını istediği amelleri yerine getirmek, yapılmasını istemediği şeylerden de uzaklaşmak, kalbin fonksiyonlarını onarır ve geliştirir. Kötü amellerin kalbi karartmasına karşılık iyi ameller onu nurlandırır. Kötü amellerin kalpte oluşturduğu siyah noktacıklar tevbe ile temizlendikten sonra güzel duygu, amel ve vasıflarla kalp adeta gıdalanır ve güçlenir. Nitekim oruç tutmanın takvayı gerçekleştirici bir etkisinin bulunması, sadakanın kişinin manen temizlenmesine ve gelişmesine vesile olması, yetim başı okşamanın kalbi yumuşatması, güzel amellerin kalp eğitimi bakımından önemini vurgulayan en önemli delillerdendir. Kur'an'da takva sahiplerine hakkı batıldan ayırma melekesi diye açıklayabileceğimiz Furkan nimetinin verilmesi bu gerçeğin de açık bir ifadesidir. İnsan Allah'a yaklaştırıcı, onun rızasına erdirici, muhabbetine ulaştırıcı amellerle beraber olduğu ölçüde kalp perdeleri açılmakta, bir anlamda firaset ve basiret derinleşmektedir. Kalbin fonksiyonlarının, o marifet, irfan dediğimiz bir şeylerin farkına varması, özellikle de Rabbini tanıması, nefsini tanıması ve eşyaya nüfuzu, işte bu şekilde takva çerçevesinde işlenen ameller neticesinde oluşabilmekte, gelişebilmektedir. Daha önce programlarımızda genişçe üzerinde durduğumuz, kalbi etkileyen amiller başlığı altında incelediğimiz gibi, faydalı amillerden birisi de Allah Teala'nın doğrudan ya da melek aracılığıyla gönle bıraktığı ilhamlardır. İşte gönülde oluşan bu ilhamların, düşüncelerin rahmani mi yoksa şeytani mi olduğunun tespitinde dinin genel bir prensipleri ölçü olmakla birlikte kalpteki Furkan melekesinin rolü elbette büyük olacaktır. Evet, insan içinden gelen sese kulak vermelidir. Ancak içinden gelen ses nereden gelmektedir? Nefsin, hevasının fısıltıları mıdır? Yoksa kalbe bırakılan meleğin ilhamları mıdır? Rabbimizin gönle bıraktığı o bizim belki mahiyetini çok anlamadığımız hususi yine ilhamlar mıdır? Bunları ayırabilmek, bunların farkına varabilmek bir firaset, basiret ve uyanıklık ister. Bu uyanıklık ve basiret, firaset hali ise salih amellerin kalbe yükleyeceği, bir anlamda manevi enerjilerle, müsbet enerjilerle, kaliteli enerjilerle sağlanabilmektedir. Kalplerin selim hale gelme sürecini seyr-i sülük kavramı ile ifade eden sufiler, bu yolculukta yapılması gereken zahiri ve batini bir takım amellerden bahsetmişlerdir ki bazıları şunlardır. Mesela tevbe, Allah'a yönelmek, mücahede, nefsi Allah'ın razı olduğu amellerle meşgul ederek bir şekilde içteki kötülükleri giderici, iyilikleri ikame edici fiillerin içine girmek ve var gücümüzle bu amellere yönelmek, mücahede, takva, zühd, ihlas, istikamet, edep, sükut, açlık, şehveti terk etmek, sabır, şükür, havf, yani Allah'tan korkmak, reca, onun rahmetini ummak, murakabe, muhasebe, tefekkür, ölümü hatırlamak, tevazu, kanaat, tevekkül, teslimiyet ve rıza. İşte bu haller, bu ameller, bir kısmı hal, bir kısmı makam, bir kısmı amel, bunlar esasen kalbi kemale doğru bir şekilde erdiren davranışlar ve ameller olarak bize takdim edilmiştir. Bu kavramların, kalbi geliştiren bu amellerin geniş geniş açıklamaları tasavvufi eserlerde uzun uzun yapılmıştır. Mesela İmam Kuşeyri'nin Risalesinde, Gazali'nin İhyasında bu konular oldukça geniş bir şekilde izah edilmiştir. Konuyla ilgili daha farklı eserler de vardır. İlgilisine tavsiye ederiz. Mesela İbn-i Kayyim'in Medaricus Salikini böyle bir eserdir. Saliklerin adeta derece derece uğradıkları konakları anlatır. Kalbin eğitimi açısından önem verilmesi gereken bir diğer husus, iyi bir çevre içinde bulunmaktır. Kur'an-ı Kerim, inananları sadık ve salih kimselerle beraber olmaya çağırır sürekli. Beraber bulunan kimselerin zamanla birbirlerine hal, davranış ve siret olarak benzedikleri bilinen bir husustur. Bu benzeşmede en önemli etken hiç şüphesiz sevgidir, takdir ve beğeni duygusudur. Psikolojide şahsiyet transferi aynileşme, identifikasyon adı verilen bu hakikat, çevre faktörünün kişiliğin oluşmasındaki gücünü göstermesi bakımından gerçekten şayane dikkattir muhterem dinleyenlerim. Hatta bazı sufiler tarafından eğitim metodu olarak benimsenen rabıtanın bu psikolojik temele dayandığı ifade edilmiştir. Biliyorsunuz özellikle Nakşilik'te mürşitle manen beraberliği sağlayan ve bir anlamda muhabbet bağlılığı, muhabbeti taze tutma diye ifade edebileceğimiz o ilginin adına rabıta denilmiş ve bu çok önemli bir yetişme vasıtası olarak görülmüş ve gösterilmiştir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın sıkça müracaat ettiği eğitim metotlarından birisinin de örnekleme olması dikkat çekicidir. Hatta denilebilir ki peygamberlerin bir vazifesi de taşıdıkları mesajı kendi nefislerinde örnek bir hayat tarzına dönüştürmektir. Esasen çevre meselesinin şahsiyeti yönlendirmedeki gücü ve önemi günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Okul, medya, moda ve reklam gibi daha birçok kültürel ve sosyal etkinliklerin gönülleri etkilediği ve yönlendirdiği açıktır. Binaenaleyh kötü ortamlardan iyi ortamlara hicret her zaman için gündemlidir. Kur'an ve sünnetin beyanından anlıyoruz ki kitleye faydalı olma ve hatta kalbi koruma imkanı kalmamışsa böyle bir toplumla batılda uzlaşmak yerine oradan uzaklaşmak ve bir mağarada bile olsa tek başına kulluğu sürdürmek tercih edilmelidir. Toplumdan uzaklaşmamak, hayır ve takvada yardımlaşmak, kötülüklere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmek esas olmakla birlikte, kalbi çevrenin olumsuz etkilerinden koruyup güçlendirme adına zaman zaman itikaf ve halvet gibi eğitim maksatlı faaliyetlerde bulunmak kalp eğitim bakımından faydalı olacaktır. Evet, zaman zaman insanın kendine gelmesi diye ifade edebileceğimiz Rabbi ile baş başa bulunabileceği anlarını çoğaltması gerekmektedir. Aksi halde insan meşguliyetler tarafından işgal edilmektedir. Gönlümüz işgal edilmektedir. Çoğu zaman da hak ve hakikatle değil, maalesef batıl ve boş şeylerle işgal edilmektedir. İşte boş şeylerle işgal edile edile batılla çevrilmiş gönüller elbette selim hale gelme noktasında büyük bir mahrumiyet yaşamaktadırlar. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın hayat kalitesiyle ilgili şu cümleleri dikkat çekicidir gerçekten. Der ki büyük müfessirimiz, hayat muhite mutabakat diye tarif olunur. Yani muhit çevre demek. Muhite uyum sağlamak diye tabir olunur. Öyleyse en yüksek hayat, en yüksek muhite mutabakat demek olur. En yüksek muhit ise Allah'tır der. Yani en yüksek hayat kalitesi sürekli Allah'la beraber yaşanan hayat kalitesidir. Ne ile avunuyorsunuz? Sizin avunduğunuz şey hayatınızın kalitesini gösterir. Nitekim Yusuf Hemedani Hazretleri Rutbetül Hayat adlı eserinde hayatı tarif ederken der ki hayatın mertebesini, seviyesini hayat kişinin kendisiyle avunduğu şeydir. Ne ile avunuyorsunuz? Oyunla mı, eğlenceyle mi, dünya ile mi, ahiretle mi, yoksa Mevla ile mi itminan buluyorsunuz? Ne ile huzur bulduğunuz ya da ne ile eğlendiğiniz, ne ile hayatınızı meşgul ettiğiniz çok önemli. Kalbinizin kalitesi de avunduğunuz şeye göredir. Kimi gönüller oyun ve eğlenceyle avunurlar. Kimileri mal ve mülkle, kimileri evlad-ı iyalle, kimileri makamla, şöhretle avunurlar. Yani onların kalpleri henüz daha dünyanın en alt katında, tabiri caizse hayat kalitesinin sıfır noktasında devam etmektedir. Esas kalite ahiret merkezli yaşamaya başlamakla elde edilir. Ve Mevla ile yaşanan bir hayat kıvamına erişince de hayat kemale erer. En güzel kıvamına erer. En güzel seviyeye, mertebeye, yüceliğe erişmiş olur. Netice olarak kalbin hastalıklardan arınması ancak ilahi mesajların anlaşılıp gereğinin yerine getirilmesiyle sağlanabilecektir. İnsan kıyamet gününde rüsvay olmamanın yegane yolu olan kalbi selimi elde etmek için Kur'an zikrini hayatına nakşetmeli. İtminan ve huzura erişmek için de ihsan duygusu içinde sürekli Allah'ı görülürcesine sürekli Allah'ı hatırlayabilmelidir. Bu ise sıhhatli bir çevre içinde gerçekleşebilecektir. Ancak kabul etmek gerekir ki pek çok kimsenin zaman, zemin ve imkan bakımından Kur'an'ı gereği gibi anlayıp tatbikine yönelik bilgilenme fırsatı olmayabilecektir. Böyleleri için en güzel çözüm salih ve sadık kimselerle beraber olmak ve ilahi ahkamı bilen ve yaşayan alimlerin irşadına teslim olmaktır. Zira peygamberlik müessesesinin tamamlanmasından sonra ilahi mesajı insanlara öğretme ve onları tezkiye etme vazifesi peygamberlere varis olan alimlere verilmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuştur. Hazreti Lokman'ın oğluna yönelik şu tavsiyesi de konumuza ışık tutar mahiyettedir. Lokman Hakim der ki yavrum alim kimselerle beraber ol ve onlardan ayrılmamaya çalış. Zira Allah Teala yağmurla toprağı canlandırdığı gibi hikmet nuruyla da kalpleri canlandırır. Kalbin eğitimi bakımından zararlı amillerden sakınmak ve faydalı amillere yönelmek önemli ve gerekli olmakla birlikte kalbin hak üzere sebatının esas amili Allah-u Teala'dır. Onun izni ve tasarrufu olmadan hiçbir zarardan kaçmak mümkün olamayacağı gibi faydalı bir amele muvaffak olmak da mümkün değildir. Bu bakımdan nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi de ancak onun lütuf ve merhametiyle sağlanabilecektir. Nitekim eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir buyurulmuştur. Binaenaleyh kalp eğitiminde muvaffak olmak için sürekli Allah'a dua ve niyazda bulunmak gerekmektedir. İnşallah bu dua konusunu bir sonraki programda kalple ilgili olarak ayrıca ele almak faydalı olacağını doğrusu düşünüyorum. İnşallah Rabbimiz fırsat verir ve lütfuyla bize izin verirse kalp meselesinde duanın yeri ve ehemmiyetinin ne denli önemli olduğuna hep beraber şahit olmuş olacağız. Öyleyse muhterem dinleyenlerim, kalbimiz bir şekilde Allah'ın bize emanet ettiği bir cevher olunca ki Hazreti Mevlana ey kardeş Allah sana öyle bir inci vermiştir ki onu yere de göğe de vermemiştir diyerek gönle dikkat çekmesini de burada hatırlayacak olursak böyle bir inciyi bize verilen emaneti yüce bir cevheri doğru tanımak ve onu gerçekten kemale, olgunluğa, en güzel kıvamına doğru geliştirmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ve bu sorumluluğun gereği olarak da elbette onu koruma, kollama adına gayretlerin içinde olmamız gerektiği gibi onu neyle daha iyi geliştiririz diye sürekli feyiz ortamlarını, manevi ortamları aramak gibi bir vazifemiz de olmalıdır. Gerçek akıllılık budur. Allah'ın hibe olarak verdiği sermayeyi layık olmayacak şekilde zayi etmek, insanın kendine zulmetmesi değil de nedir? Belki kişiler olarak en büyük zulme düştüğümüz noktaların temelinde kendi istidatlarımızı fark edemeden onları körelmeye terk etmektir diyebiliriz. İçimizde açılması gereken nice nice istidat tohumları varken onları bodur bırakmak, onları meyvesiz bir şekilde daha adeta toprağın yüzüne çıkmadan içinde çürümesine sebep olmak ne büyük bir hüsrandır. İnsan bir yıl içerisinde kazandığı parasını bir şekilde kaybetse ne kadar üzülür. Ama esas belki içimizdeki en büyük sermaye olan gönül cevherini kaybediyoruz ve belki kaybımızın farkında değiliz. Öyleyse öncelikli yapılması gereken şey kalbi sürekli bizim gündemimizde tutabilme becerimizdir. İçimize bakabilmektir. Yüreğimizi sürekli yoklayabilmektir. Onun hastalığını ciddiye almaktır. Nasıl maddi kalbimiz rahatsızlandığı zaman, içeride bir damar tıkanıklığı olduğu zaman endişelenir, kısa yoldan onun tedavisine başvurmak için yol ararsak, manevi kalbimizin damarlarının tıkanması durumunda da gerçek manevi tabipleri arayarak kendimizi tedavi masasına adeta büyük bir teslimiyetle bırakmak, teslim etmek en akıllıca yol olacaktır. Rabbimizden niyazımız, gafletin her çeşidinden bizleri muhafaza buyurması ve bize yüklediği değerlerin farkında olarak onları razı olacağı kıvama yükseltmeyi hepimize nasip etmesidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim.